Ayrım 13, sayfa 529. 14. Bölüm. İnsanlığın hazin ve tatlı müziği. Lord Mountbatten önceki bir hayatı yeniden yaşar gibi bir izlenime kapılmıştı. Yeniden başkomutan olmuştu ve en iyi oynadığı roldü bu. Acil durum komitesine başkanlık etmeye davet edildikten birkaç saat sonra imparatorluğun gösterişini korumak için inşa edilen pembe kum taşından sarayı değiştirmiş, seferdeki bir ordunun genel karargahı haline sokmuştu. Yardımcılarından biri Nehru ve Patel dışarı çıkar çıkmaz cehennemin boşandığını anlatıyor. Mountbatten kral naibinin eski toplantı salonunu komite toplantıları için hazırlattı. Lord Ismay'in bitişikteki çalışma odasını da harekat dairesi haline sokup Pencap'ın en iyi kurmay haritalarını getirtti. Hava kuvvetlerine eyaletin Hindulara verilen kesimi üzerinde şafaktan güneş batıncaya kadar keşif uçuşu yapmalarını emretti. Pilotlar her saat başında bütün göçmen kafilelerinin yerini, büyüklüğünü, uzunluğunu, izleyeceği yolu ve ilerleme hızını telsizle haber vereceklerdi. Başlıca demir yolu hatları havadan denetlenmeye başlandı ve kurulan pusuların sistemli bir biçimde tespitine girişildi. Telekomünikasyon işlerine tutkusundan aldığı hızla Mountbatten Sarayı'nı özel bir telsiz şebekesiyle bölgenin en gergin noktalarına bağlattı. Bunalımın sona erdirilmesine herkesin katkıda bulunmasına kararlı olduğundan 18 yaşındaki kızı Pamela'yı da sekreter olarak görevlendirdi. Mountbatten Acil Durum Komitesi'nin ilk oturumunu Hintli Sorumluları Karargahı'nın duvarlarını dolduran coğrafya haritalarının ve istatistik tablolarının ifade ettiği gerçeklerle birden karşı karşıya getirerek açtı. Bazıları o zamana kadar durumun ne kadar ciddi olduğunu bilmiyorlardı. Mountbatten'ın basın ateşesi bu gerçeklerin keşfedilmesinin bir şaşkınlık tepkisine, dipsiz bir uçurumun kenarında duyulan hayrete sebep olduğunu hatırlamaktadır. Nehru üzüntü ve kadere boyun eğmiş gibiydi. Patel ise açıkça kuşkuluydu, öfke ve yoksunluktan adeta kuduruyordu. Mountbatten onlara soluk bile aldırmadı. O çok iyi tanıdıkları sevimli kral naibi gitmiş, yerine beklenen sonucu elde etmeye kararlı titiz bir lider gelmişti. Hint Sivil Havacılık Şirketi Genel Müdürü bunu anlamakta gecikmeyecekti. Bir ilaç stokunu acele olarak gitmesi gereken yere gönderecek uçak bulamadığını öğrenince Mountbatten müthiş bir öfkeye kapıldı. ''Müdür bey'' dedi, ''siz şimdi derhal havaalanına gideceksiniz ve uçak havalanıncaya ve havalandığını bana bildirinceye dek ne yemek yiyeceksiniz ne de uyuyacaksınız.'' Adam yerinden kalktı ve başı önünde dışarı çıktı ve biraz sonra bir uçak ilaçlarla beraber havalandı. Mountbatten yararlanmaya kararlı olduğu özellikle köklü yöntemleri çevresindekilere benimsetmek için paçaları sıvadı. Göçmen trenlerine eşlik eden askerlerin dindaşları üzerine ateş açmaktan çekindiklerini haber alınca konvoylardaki askeri birliklere bir saldırı sırasında görevlerini yapmazlarsa derhal tutuklanmaları ve askeri mahkemeye sevk edilip kurşuna dizilmeleri emrinin verildiğini duyurdu. Bu tür örneklerin disiplini en iyi şekilde kuracağını da açıkladı. Başkentteki durum amirali özellikle ilgilendiriyordu. Eğer Yeni Delhi'de başarısız kalırsak bizimle beraber bütün ülkede batar diye ilan etti. Acil tedbirler alınması için bildiriler yayınladı. Takviye birlikleri getirtti. Kişisel muhafız birliklerine asayişin sağlanması emrini verdi. Yiyecek taşınması için kamyon sağladı. Şehrin sokaklarında yatan cesetlerin toplanıp yakılması konusunda yazılı emir çıkarttı. Bayram günlerini ve pazar tatillerini kaldırdı. Memurları seferber etti. Telefon şebekesinin ve diğer kamu hizmetlerinin yeniden çalışır hale gelmesi için gereken tedbirleri aldı. En sonunda da yeni olaylar çıkmasını engellemek amacıyla Sih asıllı göçmenleri başka eyaletlere gönderdi. Kuzey Hindistan'ı basan çılgınlık dalgasını engelleyecek bu tedbirlerin etkili olabilmesi için aradan haftalar geçmesi gerekiyordu. Ancak tanıklardan biri şöyle diyecekti. Bir gece içinde bir Kaan'ı arabasının hızından tepkili uçak hızına erişilmiştir. Bundan sonraki iki ay boyunca Pencap'ın sıkıntısı Mountbatten'ın karargah haritalarının üzerinde kırmızı karıncalar gibi ilerleyen renkli başlıklı binlerce iğne tarafından temsil edilecekti. Her ufacık maden parçacığı zor anlaşılır türden bir sefalet ve acı birikimine eşitti. İçlerinden biri de tek başına 800 bin kişilik bir kervanı simgeliyordu. Gürültülü insanlık tarihinin gelip geçmiş en büyük göçmen kafilesiydi bu. Marsilya gibi bir şehrin bütün halkının erkeği, kadını, çocuğuyla yaya olarak Lyon'a kaçmak zorunda kaldığını düşünün bir kere. Cinnah ile Nehru korkudan dehşete kapılan aileleri yerlerinde kalmaya inandırmaya çalışarak bu müthiş göçü önlemeyi denemişlerdi. Ama facianın büyüklüğü çabalarını silip götürmüş, onları ülkelerinin bağımsızlığının bedeli olarak toplumlar arası bu kaçınılmaz değiş tokuşu kabul etmeye zorlamıştı. Her geçen gün renkli toplu iğnelerin hareketi göçmenlerin acı dolu ilerleyişini yansıtıyordu. Her sabah şafak vakti pilotlar bir gün önce bıraktıkları sonu gelmeyen selin yeni yerini saptamak için geri dönüyorlardı. Sonra da haritalarında gece karanlığının da yardımıyla aşılan mesafeyi çiziyorlardı. Pilot yüzbaşı Pat Van Singh, dev western sürüleri gibi kırsal bölge yaşayan bu insan kollarını hep hatırlayacaktı. Bir başkası da saatte 300 kilometreden fazla bir hızla bir göçmen kolunun üzerinde bir çeyrek saat uçtuğunu ve kolun sonunu yine de göremediğini hatırlamaktadır. Bazen de çok daha dar bir yolda sıkışıp kalan insan, hayvan ve araç seli içinden çıkılması olanaksız bir yumak gibi şişiyor, yeniden bir dar ağza girmeden önce daralıyordu. Sığırların toynaklarıyla insan denizinin telaşlı adımlarından kalkan toz bulutu ufukta kül rengi dev bir iz bırakıyor, bu da kaçakların ilerlediği yönü belli ediyordu. Gece olunca yürüyüş kolları duruyor ve bitkin göçmenler küçük ateşler yakıp tek yemekleri olan şapatilerini bunların üzerinde pişiriyorlardı. Gökyüzünden bakıldığı zaman yüz binlerce yuva toprağı kaplamış gibi görünüyor, akşamın son alacakaranlığı içinde uçuşan kuş tüylerine benziyordu. Ama göçün asıl dramı ancak toprak düzeyinde insanların umutsuzluğu arasında olanca dehşetiyle görünüyordu. Gözleri ve boğazları tozdan yanarak, ayaklarının tabanları taşların ve asfaltın sıcağında kavrularak, açlık ve susuzluğun işkencesini çeke çeke, insanı boğacak derecede keskin bir sidik, insan pisliği ve ter kokusu arasında Pencap'ın lanetli insanları, yırtık dotileri ve lime lime olmuş sarileri içinde robotlar gibi sürünüyorlardı. Yaşlı kadınlar oğullarının omuzlarına asılıyor, gebeler ise kocalarına sarılıyordu. En gençleri yaşları sırtlarına alıyor, sakatlar ve can çekişenler akrabalarının ve dostlarının taşıdığı bambudan sedyeler içinde götürülüyordu. Analar yüzlerce kilometrelik yollar boyunca bebeklerini bağırlarına basıyordu. Ya sırtlarına iple bağladıkları ya da başlarında denge kurup taşıdıkları yükleri yanlarına alabildikleri fakir eşyalarıyla doluydu. Birkaç mutfak eşyası, ham deriden bir denk, çiva ya da guru danakın resimleri, bir de yazma Kur'an. Erkekler felaketten kurtarabildikleri şeylerin ucunda sallandığı uzun sırıkların altında iki büklüm oluyorlardı. Bir tahta parçasının üzerine çömelmiş oturan bir çocuk, bazen bir ailenin yeni bir yaşama başlamak için elinde kalan eşyayı dengeliyordu. Bir kürek, bir kazma, bir çıkrık, içinde bir parça su bulunan bir lota, küçük bir torba dal. Şaşkın öküz, inek, manda, deve, at, eşek, keçi, koyun sürülerinden oluşan Hindistan'ın bütün evcil hayvanları da kara yazılarını insanların kötü alın yazısıyla birleştiriyordu. Karma karışık yüklerle tıka basa dolu kağnıları, mandalar ve öküzler çekiyordu. Koca bir yaşamın batışından kurtarabildikleri şarpoy, şilte, araç, gereç, ot ve saman kıtıkları, mutfak eşyaları, tahıl torbalarından oluşan koca bir ehram bu dört tekerlekli sallardan aşağı sarkıyordu. Bazı denklerin içinde mutlu günlerin anıları olan gelinlikler gibi değerli simgeler bulunuyordu. Çiftler beraberlerinde düğün armağanlarını da götürmeyi başarmışlardı. Eğer bunlar Hindu ise sayılarının sıfırla bitmemesine özen göstermişlerdi. Çünkü bu rakam onlara göre uğursuzdu. Arabaların perdeleri sıkı sıkı kapatılmış ve Müslüman kadınların kullandığı tongaların, kısacası tekerlekli her aracın kolları arasındaki develer ve atlar soluk soluğaydı. Bu Hinduların ve bu Pakistanlıların çıktıkları yolculuk, gelecek ilk kasabada sona erecek bir yolculuk değildi. bilinmeyen bir dünyaya doğru yol alıyorlar, 300, 400, belki de 500 kilometrelik haftalarca sürecek sürekli yorgunluk, açlık, kolera ve yolun en az yarısı boyunca karşısında savunmasız kalacakları vahşi saldırıların tehdidi altında dönüşü olmayan bir seyahat yapıyorlardı. Bu kıyametin masum kurbanları, ister Hindu, ister Müslüman, ister Sih olsunlar, hep cahil köylülerdi. Çoğu Hindistan'ın İngilizler tarafından işgal edildiğini bile bilmiyorlardı. Kongre Partisi ve Müslüman Birliği'nin siyasal dolaplarına karşı kayıtsızdılar. Taksim, sınırların yeniden çizilmesi, hatta uğrunda bu felakete katlandıkları bağımsızlığın bile ne olduğundan habersizdiler. Hiç ilgilenmemişlerdi bunlarla. Pencap yaylalarını arşınlayan milyonlarca insanın sefaletini arttırmak için bir de tepelerinde kavurucu bir güneş vardı. Hem de öyle amansız bir güneş ki şaşkın yüzlerini yanan gökyüzüne çevirmeye ve Allah'a, Çiva'ya ya da Guru Nanak'a bir türlü gelmek bilmeyen muson yağmurlarının başlaması için yakarmaya zorluyordu. Pakistan'a gitmek için Hindistan'ı terk eden bir Müslüman göçmen koluna eşlik etmekle görevli teğmen Ram Sardilal, kervanın peşine akbabalar gibi takılıp izleyen ve bu bahtsız insanların yanlarını almayı başarabildikleri birkaç parça eşyayı da ele geçirmek için zavallılarla durmadan eşyayı bir yudum su karşılığında teslim etmeye boyun eğinceye kadar direnen Sihleri hiçbir zaman unutmayacaktı. Yüzbaşı Robert E. Atkins de haftalarca her iki yöne giden göçmen kollarına eşlik etti. Yola adeta bir çeşit esenlik içinde çıkıyorlardı diye anlatıyor. Sonra sıcağın, susuzluğun, açlığın, birbirini kovalayan kilometrelerin baskısıyla yavaş yavaş taşıdıkları her şeyi, hiçbir şeyleri kalmayıncaya kadar terk ediyorlardı. Tepelerinden bir uçak geçip aşağı birkaç parça şey atınca herkes bunların başına üşüşüyordu. Burkalar yiyecekleri eşit olarak dağıtabilmek için bazen süngülerini kullanmak zorunda kalıyorlardı. Atkins bir gün göçmenlerin bir şapati çalan köpeğin peşinden çılgınlar gibi koştuklarını, galeta parçasını yürütmeye beceren hayvanı öldürmeye hazır olduklarını bile görmüştü. Yokluktan, hastalıktan, bu zorunlu yürüyüşten usanan binlerce yaşlı kadın ve erkek, çocuk daha fazla ileri gitmekten vazgeçiyor, arkalarından gelenler tarafından çiğneniyor ya da ölümü beklemek için bir çalılığın veya çukurun gölgesine sığınıyordu. Kollarında artık taşıyacak güç kalmayan anneler, bebeklerini tanrısal bir elin gelip kurtaracağı umuduyla yolun kenarına bırakıveriyorlardı. Bazı talihsizler de düşmanlarının zehirledikleri kuyuların suyunu içerek can veriyordu. Ölen annesinin kolunu çekiştiren ve kadının kendisini neden yerden kaldırıp kucağına almadığını bir türlü anlayamayan çocuğun görüntüsü, fotoğrafçı Margaret Bourke White'ın belleğine, silinmemecesine kazılacaktı. Bu cehennemi göç yolu boyunca çok geçmeden binlerce ceset sıralanı verdi. Lahor'u Amritsar'a bağlayan 70 kilometrelik yol, sonu gelmeyen bir açık hava mezarlığına dönüştü. İğrenç kokuyu duymamak için yüzbaşı Atkins ağzını ve burnunu kolonyaladığı bir maskeyle örtmek zorunda kalmıştı. Her metrede cesetlerin önünden geçiliyordu diye o günleri hatırlıyor. Bazıları katledilmişti, bazıları koleradan ölmüştü. Akbabalar öyle bir semirmişlerdi ki yerlerinden kalkıp uçamıyorlardı bile. Vahşi köpekler öylesine doymuştu ki cesetlerin artık yalnız karaciğerlerini parçalayıp yiyorlardı. Nehru'nun özel sekreteri H.V.R. Iyengar, 100 bin kişilik bir göçmen koluna bir kamyonetle eşlik etmekle görevli Hint ordusundan iki teğmenin yalnız yeni doğanlarla ve ölülerle ilgilenebildiklerini hatırlamaktadır. Kadının biri doğurmaya başlayınca aracın arkasına yatırıyorlar, çocuk dünyaya gelinceye kadar bekliyorlardı. Bir başka hamile gelince yeni doğum yapan yerini ona bırakmak ve bebeğini kucağına alıp Hindistan'a doğru yürüyüşe devam etmek zorundaydı. Hintli gazeteci Kuldip Singh, ak saçlı bir sihin kendisine yalvararak küçük torununu uzatışını ve ne olur alın, hiç olmazsa o Hindistan'ı görmek için yaşasın diye yakardığını asla unutamayacaktı. Kilometreler boyunca uzanıp giden bu konvoyların korunması insanüstü çaba isteyen bir işti. Her an bir saldırı olabilirdi. Hele Sihlerin saldırıları hepsinden kahrediciydi. çeteler halinde şeker kamışı ya da buğday tarlalarının arasından fırlıyor, öldürüyor, talan ediyor, kızları ve kadınları kaçırıyor, sonra da ortadan kayboluyorlardı. Teğmen G'de Lal çiftliğinden kurtarabildiği tek şeyi keçisini ite kaka Pakistan'a sürükleyen yaşlı Müslüman'ı hala hatırlamaktadır. Yeni vatanına 10 kilometre kadar kala hayvan birden ürküp bir tarlaya kaçtı. İhtiyarcık da keçisinin peşinden koştu. Ama tam bu sırada çalılıkların arasından çıkan birisi adamın başını bir pala darbesiyle kesti, keçiyi de kapıp kaçtı. Refakat Birliği mensubu bazı sih subayları savunmasız Müslümanların yardımına koşarak soydaşlarının vahşetini bir parça unutturabildiler. Firuzpur adlı küçük şehrin eteklerinde sihli yarbay Gurba Singh hayatının en korkunç görüntüsüyle karşılaştı. Sihler tarafından katledilen bütün bir Müslüman göçmen kolunun akbabalar tarafından parçalanan cesetleri. Hemen sih askerlerini bu kasaplığın karşısında esas duruşa geçirtip şöyle seslendi onlara. Bu cinayeti işleyen sihler halkımızın şerefine leke sürmüşlerdir. Ama bugün korunmaları için sizlere emanet edilenlerden yeni kurbanlar verilirse bu şerefsizlik daha da artacaktır. Biri Pakistan'a doğru çıkan, öbürü Hindistan'a doğru inen iki kol bazen göç yolu üzerinde birbirleriyle karşılaşıyordu. Bazen intikam ateşiyle yanan göçmenlerden koldan ayrılıp diğerlerinin üzerine saldıranlar oluyor, böylece ölü sayısı biraz daha artıyordu. Bazen de aksine Hindu ve Müslüman köylüler terk ettikleri çiftliklerin ve tarlaların yerini birbirlerine tarif ediyor, gidip oralara yerleşmelerini salık veriyorlardı. Genç polis subayı Ashwini Kumar, Amritsar'la Julundur arasındaki Grand Trunk Road üzerinde unutulmaz bir sahneye tanık oldu. Büyük İskender'in Makedonyalı askerleriyle Moğol sürülerinin de geçtiği bu tarihi yolda iki Müslüman ve Hindu göçmen kolunun bir başka alemin havası içinde karşılaştıklarını gördü. Birbirlerine düşmanca hiçbir hareket yapmadılar. Tehdit dolu bakışlarla bile süzmediler karşıdan gelenleri. Binlerce ve binlerce insan birbirlerini görmeden gelip geçiyorlardı. Zaman zaman bir koldan ayrılan bir inek böğürerek öbür tarafa geçiyordu. Bunun dışında tahta tekerleklerin gıcırtısı ve yorgun ayakların kırık taşlar üzerindeki sürtüşmesi, yürüyüş halindeki kalabalıklardan çıkan tek seslerdi. Her ulusun göçmenleri sanki uğradıkları felaketin derinliklerinde rastladıkları insanların sıkıntısını içgüdüleriyle paylaşıyordu. Göç konvoyu ister Hindistan'a ister Pakistan'a doğru yol alsın, sayısız kolları ister istemez Pencap'ın üç büyük akarsuyunu, Ravi, Satlej ve Bayas'ı aşmalarına yarayan bir köprünün, bir ırmak geçidinin, bir salın başında bir araya geliyordu.